Ayrım 5. Jungle Günleri. Mario Payeras. Sayfa 33. Rubelolom. Köydeki günlerimiz, halkımızın yaşam koşulları ve özgürlük mücadelelerinin doğasında var olan zorlukları konusunda bize çok şey öğretti. Anlatılması mümkün olmayan talihsizliklere uğradıktan sonra jungle'a yerleşen köylüler, ülkenin bütün bölgelerinden gelmişlerdi. Çoğu cahildi ve dış dünyayla tek bağlantıları radyoydu. Güneş ışığına ulaşma olanakları ve hareket gerektirmeyen yaşamları hariç, günlük koşulları birçok yönden bizim en kötü zamanlardaki koşullarımızdan pek farklı değildi. Her gün saatlerce yürümek, asırlık ağaçları yalnızca kollarının gücü ve baltalarının yardımıyla kesmek zorundaydılar. Jungle'a giren herhangi bir yolun olmadığı dönemde toprak aramaya gelmişlerdi. Bu Ixca'nın en kuzeydeki yerleşim bölgesiydi. Buraya tesadüfen rastlamıştık. Aslında aradığımız yer sadece haritada mevcuttu. Burada oturanlar nehrin öbür yakasında aylar önce pazarın kurulduğunu bile bilmiyorlardı. Yabani bitkiler veya barutları olduğunda avladıkları av hayvanlarının katkısı ve birkaç mil uzaktan satın alınan mısırla ayakta kalmışlardı. Rahatsızlıkları tipik yetersiz beslenmeydi. Yalnızca toplumsal düzenin topyekün değişiminin çaresini bulabileceği hastalıkları tedavi etmek için bizden ilaç istediler. Ertesi gün çalışmaya gittik. Onların tarlalarda pek çok amele gerektiren işlerine yardım etmek için takımlara ayrıldık. Önemsiz hastalıkları tedavi ettik, kırılan kapıları onardık, odun kestik. Bu Guatemala yoksullarının yapmak zorunda olduğu şeyleri onlara açıklamanın en iyi yoluydu. Ayrıldığımızda vardığımızdaki kadar boş olan çantalarımızla en azından zamanın yok edemeyeceği bir dostluğun tohumlarını ekmiş olmanın memnuniyetine sahiptik. Fakat yeni durumumuz esas itibariyle daha iyi olmamıştı. Bölgede Ağustos'a kadar mısır olmayacaktı. Birinci dönemin dersini anlamaya başlıyorduk. Rutinimizi mevsimlerin geçişine göre ayarlamak. Köyde bize birkaç saatlik yolda belirli günlerde bir pazarın kurulduğu daha büyük bir köyün olduğu söylenmişti. Bu köyü bulmak için yola çıktık. Yalnızca halk arasında kökleşerek uzun vadede ayakta kalabileceğimize ve yalnızca pazar ekonomisine sarılmış yoğun yerleşim bölgelerinde kendimizi yerleştirerek gerçek anlamda silahlı mücadeleyi genişletebileceğimize kanaat getirmiştik. Bir sabah ufak bir tümsekten jungle'ın panoramasını inceledik. Tamborilla ağacının ayıydı ve sarı çiçekleri zihinlerden silinmeyecek bir biçimde önümüzde uzanıyordu. Güneye doğru korku dolu hisler uyandıracak biçimde gökyüzüne yakın, bizim menzilimizden de öte bir nesne, Kuzey Chama Dağ silsilesinin muhteşem zirveleri uzanıyordu. Orada birkaç mil kuzeye doğru, önceden görülebilir bir gelecekte gerilla ordularının örgütlenebileceği kızılderili yerleşim birimleri olduğundan emindik. Bir süre hayal kurmaktan geri kalmadık. Fakat bizim realitemiz tehlikeleriyle, yalnızlıklarıyla ve çok büyük uzaklığıyla jungle'dı. Santa Maria Zesha köyünü ararken kuş uçmaz kervan geçmez patikalarda kaybolduk. Fakat yükseklik nedeniyle ilk kez yürürken terlemedik. O gece nerede bulunduğumuzu tamamen şaşırdığımız için Rio Ceja'nın kıyılarında uyuduk. Ertesi gün bölgenin kızılderili halkının gizli tanrılarına mumlar yaktığı ve eski dinsel ayinleri yaptığı yarasalarla dolu büyük mağaraları olan tepelerde duran küçük bir kayalık dağ silsilesi El Cantil'in kenarı boyunca yolumuza devam ettik. Birkaç mil doğuya giderek nihayet Uspantan şehrine bağlı bir kızılderili kasabasına geldik. Varlığımızı öğrendiklerinde orada oturanlar ya kendilerini evlerine kapattılar ya da dağlara kaçtılar. birden durum dramatik bir hale geldi. Bazı kompanerolar kaçanların peşine düşmeye ve geri dönmeleri için uyarmaya mecbur kaldı. Bunlar hiçbir zaman unutmayacağımız anlardı. Birdenbire kendimizi terk edilmiş caddelerde yürürken bulduk. Orada kalıp bizimle konuşabilen birkaç sakinde kendilerini diyaletlerinin arkasına gizlediler ve onlardan bilgi hatta yiyecek satın almak bile imkansızdı. Bu yer Dolores olarak adlandırılıyordu. Her birimize iki tortilla ve aradığımız kasaba konusunda belli belirsiz bilgiler, buranın sakinlerinden alabildiğimiz şeylerin tümüydü. Orada ilk kez maka sözcüğünü duyduk. Bizim için o zaman hiç yoktan daha kötü bir şey anlamına gelen çok kötü bir sözcük. Çünkü bu kökleri geçmişte olan reddedilmeydi. Bize mısırları olmadığını söyleyen aynı insanların tahıl ambarlarında hayatta kalmak için çok fazla ihtiyacımız olan şeyin tepeciklerini gördük. Yolda bir kez daha uzak kasabalardan gelen tüccarlara rastladık. Bizi kayıtsız aynı zamanda tehdit edici, alçak ve gırtlaktan çıkan seslerle selamlayarak sorularımızı baştan savma bir biçimde yanıtladılar. Elbette birkaç yıl sonra yollarımızın tekrar karşılaşacağını bilmiyorlardı. Daha sonra güvensizliklerinin nedenlerinden bazılarını öğrendik. Yıllar önce gerillalardan oluşan silahlı bir devriye, güneye giderken köyden geçmiş ve birkaç günlüğüne kamp kurmuştu. Bütün köylülerin gözü önünde, onlara bir topluluk lideri tarafından satılan domuzu kesip yemişler ve yollarına devam etmişlerdi. Daha sonra gerillaları ararken kasabaya gelen hükümet askerlerinin tepkisi şaşırtıcı değildi. Özellikle sert bir subayın emirleri gereğince askerler domuzu satan adamı yakaladılar, bağladılar ve vücudunu bir hafta nehirde yüzer tuttular. Pek çok köylüyü ağaçlardan iple bağlayıp sallandırdılar ve sahte infazlar yaptılar. Santa Maria Seja tarafında şöyle bir dolaştıktan sonra hemen hemen tüm paramızı köy dükkanlarında harcayarak jungle'a geri döndük. Olası ihbarcıları yanıltmak için gelişimizde anti-gerilla devriye gibi davrandık ve tüccarları bize mal satmaya zorlar gibi yaptık, ancak bu söz konusu değildi. Bu tür kurnazlıklar sayesinde düşman bölgedeki varlığımızı fark etmekten öte bir şey yapamadı. Satın aldıklarımızla yüklenmiş bir kayak üzerinde Rio Zeha yolunu izleyerek geri döndük. Dipnot, kayak, Eskimo balıkçı kayığı. Bu yaptığımız uzun yolculukların en tehlikelisiydi. Çünkü nehrin kıvrımları ve dönüşleri yüzünden birbirimizden ayrıldık ve bize tamamen yabancı olan bir bölgede yolumuzu bulmak zorunda kaldık. Kayağımız hızlı akıntıda ters döndü ve devamlı yolumuzu kaybettik. El fenerlerimizin pilleri birkaç hafta önce bittiğinden çamurlu yollarda zifiri karanlıkta yürümek zorunda kaldık. Sonunda biraz da mucizeyle tekrar karşılaştık ve geceyi ateşin etrafında kuruyarak geçirdik. Ertesi sabah radyoda bölgede olduğumuza dair belirtilerin olup olmadığını soran bir albayın uzaktan gelen sesini duyduk. Sürekli açlığımız birkaç gün için satın aldığımız yiyecekler tarafından bastırıldı. Gerçi her zaman olduğu gibi yiyecek değişikliğinden ishal olduk. Sindirim sistemlerimiz aşırı değişimlerden iflas etti. Birkaç gün önce bazılarımız öylesine kabızlık çekiyordu ki dışkılarımızı boşaltmaya faydası olması için parmaklarımızı kullanmak zorunda kaldık. Yağ eksikliği ve sıcaklığın yol açtığı sürekli su kaybı bağırsaklarımızı kurutmuştu. Dışkılarımız katı ve pürtüklüydü. Şiddetli kanamaya yol açıyordu. Bununla birlikte ishal dönemleri sırasında sanki ağızlarımızdan anüslerimize direkt bir yol vardı. Daha bir bardak sıvı içeceği bitirmeden soğuk terler dökerek ve bağırsaklarımız çatlarcasına ya da üzüntüyle altımıza kaçırarak çalılara koşmak zorunda kalıyorduk. Bu mükemmel hafta yeniden sigara içebildik. Çünkü satın aldığımız şeyler bu çok gerekli savaş tedariğini de içeriyordu. Sağladığı keyif ve rahatlamaya rağmen tütün aramızda daima bir anlaşmazlık kaynağıydı. Tiryaki olan kişiye ya kara çalındı ya da başka bir şekilde kötü davranıldı. Fırtınalar ve alabora olan kayıklarda bir sigara izmaritini muhafaza etme tedbirini gösteren ve çok yorucu bir gün sonrasında hamağında bunun keyfini çıkarmaya başlayan gerilla kaçınılmaz olarak daha az tedbirli bir kompanero tarafından kendi bireyciliğine büyük serbesti sağlayarak hırsız gibi davrandığı için azarlandı. Bu her zaman bir sorundu. Fakat sürekli tütün arayışımız devrimci sabır konusunda bize bir ders de verdi. Bir gün köydeyken haftalarca guarumo yaprakları içerek idare etmek zorunda kalan birisi, medeniyete dönüşümüzün, onun uzun yoksunluğunun sonu anlamına geldiğini düşünerek kulübelerden birinin sahibine tütün olup olmadığını sordu. Evet yanıtı alınca havalara uçtu. Bu inisiyatifi gösteren kompanero, biz diğer sigara tiryakilerine zaferane bir bakış fırlattı. Her birimiz düz sarı renkli yapraklardan oluşan kalın bir demet düşlüyorduk. Cana yakın ev sahibimiz bizi üstü açık iç avluya götürdü ve çömlek bir saksıdaki ufacık tütün bitkisini gösterdi. Mart güneşinin yardımıyla sahibine zamanı mevsimlerle ölçüyordu. Çok fazla memnuniyet vererek tabii zamanla kuşkusuz gelişip büyüyebilirdi. Bu özellikle bizler yavaş büyüyen devrim ağacını ekenler için sabrın önemi konusunda bir dersti. Mısır, tuz ve şeker istihkaklarımız, İkskan ve Artaverapaz bölgeleri arasındaki doğal sınırı, Rio Chicxo'ya doğru hareket etmeye başlamamıza olanak verdi. Yerleşik alanlara ulaşma arzusu hiç aklımızdan çıkmıyordu ve Verapaz bölgesi bizi bir mıknatıs gibi çekiyordu. İçinde bulunduğumuz mahrumiyete ve takip edilmemize rağmen, kendimizi tecrit olmuşluğumuza son verecek her riski üstlenecek kadar güçlü hissediyorduk. O zamana kadar jungle'daki yaşamın katılıklarına giderek alışmaya başlamıştık. Hatta bazılarımız giderek iyi avcı bile olmuşlardı. Zorunlu hareketsizlik günlerinde kuşların uçuş yollarını öğrenmek için sabahın erken saatlerinde giderlerdi. Bir kez kuşların beslenme noktalarını ortaya çıkardıktan sonra kurşunlarımız olduğu sürece av hayvanları temin edebiliyorduk. Akşam sülünlerle ve vahşi hindilerle kampa geri dönerlerdi. Bir yaban domuzunun avlanması tesadüfi bir olaydı. Çünkü bu hayvanlar belli bir yol izlemiyorlardı. Tuhaf kokuları ya da alt ve üst çeneleri kapandığında çıkan ses onların işaretiydi. Genellikle 3 veya 4 yabani domuzu yere yıkan şiddetli bir darbeden sonra tüm birlik onları kampa getirir ve keserlerdi. Kaşla göz arasında eti kaplayan yeşil sineklerden meydana gelen büyük kümelerle çekişerek eti uzun parçalar halinde keser ve ateşin üzerinde yavaş yavaş kızartırdık. Daha sonra tüketmek için bir kısmını kuruturduk, böylece birkaç hafta yetecek kadar stokumuz olurdu. Tam bu zamanlarda yaşamımız açlık ve yürüyüş dönemleri tarafından kontrol ediliyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkar ve radyodan altı haberlerini dinlerken kahvaltıyı hazırlardık. Bu iş saat 7'de bitince un tayınımızı azar azar dağıtırdık. Her birimiz tüm porsiyonu yemek veya birazını öğle için saklamakta serbesttik çünkü karanlık olana kadar ateş yakılmıyordu. Yeterli irade gücüne sahip olanlar porsiyonlarının üçte birini ufak sardalya kutusunda bir tarafa koyarlardı. O soğuk lezzetsiz lapanın düşüncesi bütün sabah boyunca hiç aklımızdan çıkmazdı. Kendine en fazla hakim olanlar istihkaklarına el sürmemeye, saat 10'a kadar dayanabilirdi. Bazılarımız bu irade gücü testine ısrarla devam ettiler, çoğumuz 2-3 başarısızlıktan sonra vazgeçti. Saat 8'e kadar hareket etmeye hazır olurduk. Bu aynı zamanda uluslararası haberleri dinlediğimiz zamandı. Amerika'nın sesi, nemli gökyüzünden geçerek radyomuza ulaşabilen tek programdı. Böylece zorlu yola çıkma görevi, programın tekrar tekrar çalan şarkısı olan çıngırtılı Broadway melodisiyle aynı zamana rastlıyordu. Bugün bile o melodiyi duyunca hemen çiğ bambu sürgünlerini yediğimiz günleri ve ilk sabah terimizden olan tuza toplanan arı sürüleri peşimizde, öncü kollarımızın jungle'da bir yol açmasını bekleyerek yürüyüş sırasında uyuduğumuz mola yerlerini anımsıyoruz. Çikso'ya doğru yaptığımız yürüyüş esnasında hatırlanmaya değer olaylardan biri de geyik avıydı. Victor ve Julian bu maceranın baş oyuncularıydı. Rutin bir avda olan Victor hayvanı gördüğünde nehri izliyordu. Bir süre için hayvanı gözden kaybetti. Ama sonra dört nala koşan şişman bir erkek geyiğin ayak sesleriyle hayrete düştü. Tüfeğini doğrulttu ve birkaç el atış hedefini buldu. Kötü bir biçimde yaralanan hayvan nehre atladı ve karşı kıyıya ulaşmayı başardı. Fakat silah sesleri ve gürültü tarafından dikkati çekilen Julian orada hayvanı bekliyordu. Elinde pala, ürkmüş hayvanın üzerine atıldı ve işini bitirdi. İki avcı, kocaman hayvanın ölüsünü nehrin akıntısıyla kampa naklettiler. Körpe dili dışarı sarkan geyiği kıyıya çektiğimizde, muazzam ağırlığının farkına vardık. Geyiğin böğürlerini keneler kaplamıştı ve öldüğü için kas katıydı. Kurutulmuş eti bizi günlerce besledi. Çiksoy kıyılarına ulaştığımızda Mart olmuştu. En sonunda uzun yürüyüşümüzün birkaç aydır manzarası olan ıssız dünyanın dış kenarlarına yaklaşıyorduk. Kekçi diyalektini duymaya ve halkın suskunluğunu keşfetmeye başlamıştık. Aynı anda her tür memnuniyet verici haber bize ulaşıyordu. Nehrin düzenli bir yol ve nehir köylerinin bazılarında ufak şeker fabrikaları olduğunu öğrendik. Sakinlerin çoğu uzun zaman önce oraya yerleşen gecekonduculardı. Uçsuz bucaksız jungle'dan palalarla kesilerek kazanılan epeyce bir toprağa sahiptiler. Çok büyük ağaçların ve sazdan yapılmış mumlarımızın düşürdüğü kasvetli gölgelerde aylarca yaşadıktan sonra makavların açık gökyüzüne uçuşları ve yoğun ışık bize bir kez daha uzayın gerçek boyutlarını hatırlattı. Dipnot, makav, Latin Amerika'ya özgü iri bir papağan türü. Köylüler eski püskü elbiseli, bir deri bir kemik kalmış, saçı sakalına karışmış ve jungle'ın kustuğu bir grup aç bakışlı kazazedeyi içeri alarak şaşkınlık ve acıma duygusu karışımı bir ifadeyle bizi seyrettiler. Sırf çıkarcılıktan bize yardım etmeye gönüllü görünen çok eşli ve ırkçı bir Ladino bize tavuk ve bir paket sigara sattı. Bu arada öğle yemeğimiz için yoğun bir biçimde tortilla açan kızılderili karılarını zorlamak için ellerini çırparak aşırı derecede sinirli evin her tarafına koşuşturup durdu. Bize nehrin yukarısında erzak alabileceğimiz bir köy olduğunu söyledi. Ertesi gün tenha nehir yolunu izledik ve bazı evlere rastladık. Bu nehrin kıyıları üzerindeki kocaman ağaçların gölgesinde dağınık bir köydü. Etrafta hiç kimse görünmüyordu, evler kapalıydı ve çağrımızı sessizlik yanıtladı. Bazı avlularda kırılmış kuş kafesleri vardı. Çiçekler evlerin dayanak direklerinin çevresinde büyüyerek içeride tomurcuklanıyorlardı. Komünel bir kulübede ilk canlıyı bulduk. Yüksek ateşten harap olmuş, kafası mendille bağlı karyolaya uzanan yaşlı bir kızılderili erkek. Zorlukla doğruldu. Pırıl pırıl bir bakışı, ince yüzü, ilerlemiş akciğer hastalığı olan birisine özgü, kulak tırmalayan hırıltılı bir sesi vardı. Bu yerin Rubelolom olarak adlandırıldığını ve sakinlerinin toprak aramak ve yerel yöneticilerin adaletsizliklerinden kaçarak yıllar önce buraya gelen Altaverapazlı Kekçi Kızılderilileri olduklarını söyledi. Bitişik evdeki insanlar çok yüksek bir fiyat karşılığında bize bir salkım muz satmaya hazırdılar. İki genç avcının birkaç av hayvanının satışından aldıkları parayla aynıydı. Hiçbiri bizimle 2-3 kelime İspanyolcadan daha fazla konuşmadı ve Açi diyalektini konuşan kompanerolarımızı hiçbiri anlamadı. Yolların nereye gittiğini ya da başka bir köyün mevkiini bilmediklerini iddia ettiler. Hala tahta aletlerin kullanıldığı bir çağda yaşıyorlardı ve birçoğu tuzak ve sapanla avlanıyordu. Ufak miktarlarda tuz toplayarak ve aşırı dikkatle hareket ederek 2 ya da 3 gün köyün çevresinde dolaştık. Olağan sessizlik ve halkın kayıtsızlığından şüphelendik. Birkaç noktada düşmanı farkında olmayarak birkaç dakikayla kaçırmıştık. Onlar da bölgedeydiler, aynı derecede dikkatli hareket ediyor ve eğitilmiş köpek kullanıyorlardı. Nehrin kıyılarında helikopter tarafından kara birlikleri için atılmış boş konserve kutuları bulduk. Birkaç gün sonra 13 Mart'ta jungle'ın sessizliği silah sesleriyle bozuldu. Öncü koluna mensup gerillalardan biri, şakağının yakınından vınlayıp geçen kurşunun sesini duyduğunda tarladan biraz tatlı patates toplamaya gitmişti. Büyük bir olasılıkla susturucu takılmış bir tabancayla çalılıkların arasından ateş açılmıştı çünkü yalnızca boğuk bir ses duyulmuştu. Bu bize alarma geçirmek için yeterliydi. Öncü hemen bayırın arkasından ortaya çıkan ilk köpeği gördü. Sahibi arkadan geldi fakat arkasındaki bir şeyden dolayı dikkati dağınıktı. Bir saniye kaybetmeden bizim kompanero nişan aldı ve ateş etti. Diğerleri şaşkın ateş açtılar ve yaklaşık 1,5 saat ateşi sürdürdüler. Geri çekilen öncü silah seslerini uzun bir süre duydu. Bu arada kampta grubumuz üyelerinden biri kaybolmuştu, şafakta ava gitmişti ve öğlene kadar geri dönmemişti. Öğleden sonranın ilk saatlerinde öncümüz uzaktan zorlukla duyulabilen silah seslerini rapor ettiğinde endişemiz arttı. Bu çok zor bir andı çünkü ortaya çıkan düşmanla bir çatışma olsa hareketi sürdürmek zorunda kalabilirdik. Ancak üyelerimizden birini arkada bırakamazdık. Derhal araştırma grupları yolladık. Böylesine kısa bir sürede kayıp yoldaşımız yaşamının en ızdıraplı anlarını yaşadı. Jungle'da kaybolmak tek başına, öğretici olmasına rağmen üzücü bir deneyimdir. Bu koşullar altında 22 kalibrelik bir silahla kamp teçhizatı ve yiyecek olmadan ne belli bir kampımızın ve ne de halk arasında bir destek merkezimizin olmadığı bir dönemde ya gerilla gücümüzle toptan geri çekilme ya da yakalanma anlamına geliyordu. O jungle evreninde kaybolan kompaneromuzu bulmak, saman yığını içerisinde iğne bulmak gibi bir şeydi. Açlık ve tecrit olmuşluğun zorlamasıyla iskan edilmiş bir bölgede, er veya geç ortaya çıkmak zorunda kalacağına ve orada mutlaka düşmanla karşılaşacağına karar verdik. Örgütle bağlantıları yeniden kurabilmesinin yegane yolu, şehirdeki bir kadın kompanero ile bağlantı kurmasıydı. Diğer taraftan yaklaşık olarak doğuda bulunan Çikso'ya doğru olan yürüyüş yolumuzun güneyinde olduğunu biliyordu. Bu yüzden kuzey ve güneyi saptayarak yolumuzu pratik olarak bulabilirdi. Fakat pusula ve referans noktaları olmadan kuzeyin yerini bulamazdı. Daha da kötüsü kapalı bir gündü ve bu da güneşin pozisyonunu saptamayı imkansız hale getiriyordu. Yine de yere ince bir dal saplayıp yılın zamanına bağlı olan farklılıkları hesaba katarak güneşin yolunu gölgesinden çıkarma metodunu denedi. Ne yazık ki dal hiç gölge düşürmedi, ışığın şiddeti çok zayıftı. Arkasından başlangıç noktasına dönüş yolunu kaybetmeden, bazı tanınabilir noktaların yerlerini belirlemeye çalışarak 5-10 keşif yolu açtı. Birkaç yıllık çalılarla kaplı yollar buldu. Eski avcıların yollarını gösteriyorlardı ve hiçbir yere varmıyorlardı. Kuş ötüşleri de yardımcı olamıyordu, çünkü bu bölgedeki kuşların alışkanlıklarını bilmiyordu. Saatler geçip gayretleri sonuçsuz kaldıkça giderek aklı karıştı. Bu kaybolan herhangi bir kişinin her ne pahasına olursa olsun atlatmak zorunda olduğu bir şeydir. Birinin yolunu bulması sağduyusunu sürdürmesine ve sakin kalmasına bağlıdır. Her ikisini de yitirince ışık, nemlilik ve benzeri şeyler hakkında kesin olmayan varsayımlarını bir araya getirerek kuzeyin bulunduğu yer konusunda içgüdüsünü takip etmeye karar verdi. İlerlerken düşünülen güzergâhtan uzaklaşmamaya çalışarak daha hızlı yürümeye başladı. O sabahın erken saatlerinde bir sincap yakalamıştı, fakat umutsuz yoluna devam etme kararlılığı yüzünden fırlatıp atmıştı. Herhalde çakmağı yanmamıştı, bu yüzden pişirmek için bir ateş yakmayı düşünmek anlamsızdı. Neredeyse bir koşuda bataklık arazilerine ve yalnızca yaban domuzu izlerine rastladığı tamamen yabancı vadileri geçti. Akşam alacakaranlıkta bilinmeyen bir yöne doğru kayarak giden çok büyük bir boa yılanı gördü. Gerilla grubunun ilk izlerini bulduğunda karanlık basmıştı. Son kamp yerlerimizden birine çıka gelmişti. Artık oradan önceki gün terk ettiği siteye doğru, önceki hafta birliğin takip ettiği güzergahı yeniden tespit etmek kolaydı. Kaybolduktan sonra kampı bulanlar gözlerinde unutulması zor garip bir parıltıyla gelirler. 5. ayrımın sonu. Sayfa 41.